Ayrım 14, sayfa 127. Bir gün Nülfer'in hayat yolunda gene esaslı bir değişiklik yapacak olan hiç beklenmedik yepyeni bir olayla karşılaşıldı. Nülfer mide bulantılarıyla müthiş bir sancıya tutuldu. Karnında dolaşan, öldürücü, dayanılmaz bir sancı. Serseri milyonere haber uçuruldu. Doktor, doktorlar. Hemen müdahale edilmesi gereken bir apandisit olduğu sonucuna varıldı. Nülüfer yarı baygın hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyat olması lazımmış. Şehre yeni gelmiş, son derece usta, genç bir operatör ameliyatı başarıyla yaptı. Buraya kadar hiçbir fevkaladelik yoktu. İşler normal gitmişti. Bundan sonra, yani Nülüfer gece yarısı gözlerini açıp da başucunda nabzını dinleyen doktoru görünce heyecanla sarsıldı ve tutmasına engel olamadığı hafif bir çığlık attı. "Aa, siz Suat mısınız?" Kıvır kıvır sarı saçları, duru mavi gözleriyle genç operatör tıpkı tıpkısına Suat'tı. Suat olması lazımdı. Gülümseyerek, "Hayır," dedi. "O halde affedersiniz. Bir yakınınız mıydı?" "Evet." Bakıştılar. Uzun uzun, hayran hayran bakıştılar. Nilüfer'in gözleri parlıyordu. Yanakları al al olmuştu. Yarısını filan unutmuş, heyecanlanmıştı. "Aman yarabbi, Suat'a ne kadar da benziyordu. Suat'a bu kadar benzeyen bir insan ne diye Suat'ı olamazdı?" Yıllar yılı dut yemiş bülbül gibi susan Nülfer'in dili çözülmüş, konuşuyor, konuşuyordu. Genç doktor da hazla, lezzetle, hatta heyecanla dinliyordu. Fabrikatörün genç karısı olarak tanıdığı Nülfer tam da tipiydi. Bilhassa konuşurken içe dolan havası. Gece yarısına kadar hastasının başucundan ayrılmayışı, genç hasta bakıcı kızların dikkatinden kaçmamıştı. Onun ne kadar gururlu olduğunu biliyorlardı. Çapkın iki hasta bakıcı koridorda şöyle fiskos ediverdiler. "Kovadis Nurten? Bilmem. Hani o gurur, o ağırbaşlılık operatör beyde? Haklısın." Hasta bakıcı Nurten elbette haklıydı. Genç operatöre az mı cilve yapmıştı? Onu baştan çıkarmak için az mı kırıtmış, az mı dolaşmıştı etrafında? Haklıydı ama o kadar. Sarışın operatör güzel hastasıyla ağız ağza vermiş, dünyayı unutmuştu. Nurten, "Saat 9'a geliyor Vedat Bey," demek zorunda kaldı. Nurten'in ne demek istediğini gayet iyi anlayan operatör Vedat, Nurten'e bakmadı bile. "Biliyorum," dedi. Birbirlerinin isimlerini bile bilmiyorlardı henüz ama hayatlarına dair çok şeyler öğrenmişlerdi. Bu öyle çabuk, öyle kendi kendine oluvermişti ki. Nilüfer, Suat'a benzeyen bu sarı saçlı, mavi gözlü tatlı huzursuzluğun bekar olduğunu, ihtisasını Viyana'da yaptığını, sevdiği tipleri, İstanbul'daki annesinden başka kimsesi olmadığını, şehrin dışında limon ve portakal ağaçlarına gömülü şipşirin bir köşkte tek başına oturduğunu öğrenmişti. Birdenbire bir soru belirvermişti kafasında. Şehrin dışında, limon ve portakal ağaçlarına gömülü şipşirin köşk. Bu köşk, vaktiyle kendilerinin oturduğu köşk olmasın? Eşeledi. Tam da üstüne basmıştı. O zaman nedenini pek de bilmediği bir düğümlenme oldu gırtlağında. Sonra bojandı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Genç operatörün hayretten açılan mavi gözleri önünde sarsıla sarsıla uzun uzun ağladı. Döktüğü gözyaşları üzüntüden çok sevinç gözyaşlarıydı. Tekmil çocukluğunun çocukluğuyla beraber en sevgili, en unutamayacağı, en tatlı hatıralarının saklı bulunduğu köşk. Şimdi genç operatör o hatıralar yuvasında tek başına oturuyordu. Genç operatör sebepsiz gözyaşlarının nedenini sorunca, "Çocukluk ve genç kızlığım orada geçti. Ne olursunuz oraya, oradaki hatıralarıma bekçi olun. Dedem, babaannem, babam, anneciğim, gülpembe, nolan, kırmızı birik. Dedemi bilmezseniz ne şeker adamdı. Onunla komşu komşu oynardık. O bana gelirdi misafirliğe, ben ona." Tıpkı tıpkısına iki hanımefendi gibi konuşurduk onunla. Bana tahtadan oyuncaklar yapardı. Beni kıra götürür, dizinde uyuturdu. Operatör, karyolanın kenarına ilişmiş, Nilüfer'in ağzının içine bakıyor, kalkıp gitmeyi düşünmüyordu bile. Zaman zaman kahkahalarla gülüyordu. Fakat bu gülüş alaycı, tırmalayıcı değildi asla. Çok beğendiğini, cazibesine kapıldığını açıklayan bir gülüştü. Gece yarısından sonra güzel hastasının yanından ayrılmak zorunda kalan doktor, yepyeni heyecanlar içindeydi. Odasına geldi. Gözlerinde Nilüfer, kulaklarında onun tatlı sesi. Gömleğini çıkardı, ceketini giydi. Çantasını hep o dalgın haliyle topladı. Bir sigara yaktı. Koridoru dalgın dalgın geçti, hastaneden çıktı. Kapı önünde hususi spor arabası beklemekteydi. Direksiyona geçti. Ama bir türlü marşa basamıyor, gözlerini hastanenin okuluşunun penceresinden ayıramıyordu. Orada, en üst kattaki sol pencerede. Genç güzel hastası orada yatıyordu işte. Ne renkli, ne zarif, ne hayatiyetli kadındı. Nihayet marşa bastı. Araba yumuşacık sesiyle yeni yağlanmış bir dikiş makinesi gibi tatlı tatlı işledi. Sonra küçücük tekerlekleriyle yürüdü. Genç operatör, fabrikatörün karısı diye düşündü. Kimin karısı olursa olsun, tam da istediği tipti. Bu kadar güzel, konuşkan, nefis bir kadınla şimdiye kadar böyle senle benle konuştuğunu hatırlamıyordu. Henüz yarıya varmayan sigarasını fırlattı, yenisini yaktı. Amma da acıklı bir macerası vardı. Babası, arkasından annesi. Hayır hayır, bu kadar güzel bir kadına, bu kadar peşi peşine ıstırap fazlaydı. Bu kadın ıstırap çekmek için değil, sevmek, sevilmek için yaratılmıştı. Onu ilk gördüğü, sancıdan kıvrandığı anda sevmişti. Yahut hayır, sevmişti değil, dikkatini çekmiş, pek beğenmişti. Böyle tıpkı tıpkısında bunun gibi bir karısı olmasını isterdi. Fabrikatör, karısının kadrini biliyor muydu acaba? Gözlerinin önünde serseri milyoner canlandı. Hayır, öyle böne olan bu kadının kıymetini bilemezdi. Gençti, güzeldi ama böndü. Böyle bir kadın kendini tam manasıyla isteyerek ona veremezdi. Araba ana caddeyi ağır ağır geçti. Asfalttan sola döndü. Sonra köşke geldi. Açık kapıdan girdi. Direksiyondan atlayan genç operatör, köşkü her zamandan daha çok sevdiğini sanıyor, limon, portakal ağaçlarının karanlık denizinde güzel kadının saklı hatıralarını görmek istercesine bakıyordu. Demek çocukluğu bu köşkte, şu bahçede geçmişti. Şu ağaçlar, şu çiçekler. Onun eli değmiş, eteği sürünmüştü demek. Köşkün taş merdivenine ağır ağır çıktı. Hazdan kırılıyordu. Bu yeri hiç de sevmemişti bugüne kadar. Ama şimdi tamamen değişmiş, ona şirin görünmeye başlamıştı. Anahtarını çıkardı, kapıyı açtı. Girdi. Elektrik düğmesini çevirdi. Kuvvetle aydınlanan duvarlara dikkatle baktı. Küçük bir çizgi, kurşun kalemiyle yapılıvermiş bir ilkokul öğrencisinin marifeti bir adam yahut acayip bir at, bir ev. Yoktu. Tertemiz duvarlar iç açıcı bir ferahlıkla yüzüne gülüyordu. Ev sahibinin yeni badana ettirdiğini hatırladı. Keşke ettirmeseydi. Keşke yaramaz ilkokul öğrencisinin kaleminden çıkma insan, at, deve, araba yahut ev resimleri silinmeseydi. Yeni bir sigara yaktı. Tuhaf şey, odasına girip soyunmak gelmiyordu içinden. Tekrar arabasına atlayıp hastaneye dönmek için yanıyordu. Olmazdı ki, henüz tanıştığı ameliyatlı bir kadına karşı. Sonra evliydi de, hem de fabrikatördü, milyonerdi kocası. Birden kendini küçük görmeye başladı. Ondan hiç de aşağı değildi. Ünlü bir operatördü. Onun fabrikatörlüğü tesadüfün mutlu bir cilvesiydi. Halbuki kendisi yıllarca dirsek çürüterek ulaşmıştı bu mertebeye. Bununla beraber o kahredici, elini ayağını buz gibi yapan isten, kendini küçük görme hissinden kurtulamıyordu. Ne yapmalıydı? En iyisi kafayı çekmek. Ani bir kararla mutfağa yürüdü. Buzdolabından kulüp şişesini çıkardı. Hayatında ayyaşlık yoktu. Pek pek likör, bol absent, viski, bira alırdı ama çok az. Dolaptaysa cinden rakıya kadar her cins içkiyi bulundurur, bundan zevk duyardı. Şampanya bile vardı. Bu gece rakı içmeliydi. Onun, o fabrikatörün güzel karısının şerefine. Sigarasını ocakta ezdi. Dudağında neşeli bir ıslık, gülümseyen yüzüyle Mesut bir kutu sardalya açtı. Beyaz bir porselen tabağa devirdi, limon sıktı. Tarama falan. Oh! Çocuk gibi neşeliydi. Şu anda mahalle çocukları gibi kaydırak, misket, futbol oynayabilir, mızıkçılık çıkarıp kavga edebilirdi. Öyle hafif, öyle taptaze, öyle memnundu ki. Onun şerefine içecekti. Pırıl pırıl bir kristal kadehli iri kulüp şişesinden rakı koydu, sulandırdı, fabrikatörün hayalindeki genç karısının şerefine kadehini kaldırdı. Şerefinize hanımefendi. Hayalindeki kadın, afiyet olsun efendim, dedi sanki. Yalnız içindeki ben, ikinci ben, kendisi ukalalık ediyordu. Peki ama, diyordu. Ne olacak yani? Ne demek istiyorsun? Mırıltı halinde cevapladı. Ne demek isteyeceğim? Hiç. Tam da istediğim kadın. Ekmek çıkaracağını mı sanıyorsun? Onun hakkında bayağı tabirlerle konuşulmaz. Dilenci değilim ben. Kabul. Sonu? Adam sen de. Kopan koptuğu yerde kalsın. Kadehine yeniden rakı koydu, sulandırdı. Ama hemen içmedi. Önce yeni bir sigara yaktı. Artık memnundu. Ellerini hazla sürtüştürdü. Bugün muhakkak ki bambaşka bir gün olmuştu. Yüreği kaynayıp taşıyordu. İnce, hafif, pırıl pırıl bir balon, havaya uçup gitmek için ipini çeken, yaramaz, haşarı bir balon kadar hafifti. İçmek, içmek. Sonra da coşup bağırmak, gücünün yettiği kadar bağırmak, saadetini dünyaya ilan etmek istiyordu. Henüz 30'unda yoktu. Hayatından kadın geçmemiş değildi ama böylesi, bunda bambaşka bir fevkaladelik vardı. Coşturan, çıldırtan, gençleştiren, olduğu yerden alıp havalara uçuran bir fevkaladelik. Bu fevkaladelik nereden geliyordu acaba? Kadehini aldı, dikti, yerine koydu. Sonra tabakta sıra sıra yatan sardalyelerden birini kuyruğundan tutup bütünüyle ağzına attı. Henüz iki kadeh devirmişti. Daha şimdiden başı dönmeye başlamış, heyecanlı zapt edilemez hale gelmişti. Gözleri tatlı tatlı bulanıyor, yüreğindeki coşkun hisler fırtınaya tutulmuş gibi ayaklanıyordu. Üçüncü, dördüncü kadehler. Gitti radyoyu açtı. Tatlı bir Viyana müziği su gibi berrak ve tatlı yayılışıyla köşkün havasını kapladı. Beşinci kadeh. Hayret, uçuyordu. Ne oluyordu böyle? Nülüfer'in hayali olanca netliğiyle gözlerinin önünde. Gülüyordu. İnci dişlerini göstererek gülüyor, uzun kirpikli, iri gözleriyle çapkınca bakıyordu. En çok hoşuna giden, alnına düşen bir tutam saçını, başının bir hareketiyle arkaya atması. Sonra gülüşü. Su gibi yaş, su gibi ıslak, su gibi. Nilüfer'in hayaline, sizi seviyorum, dedi. Hayal cevap verdi. Ben de sizi. Siz benim kurtarıcımsınız. Altıncı kadeh. Asıl siz benim kurtarıcımsınız, Nilüfer Hanım. Emin olun, asıl siz benim yüreğime düştünüz. Yıldırım gibi. Sizin için ölebilirim. Sizin büyünüze tutuldum. Havanızla doluyum, Nilüfer Hanım. Gözleri pırıl pırıl Nilüfer, sanki büyük bir ümitsizlikle, fakat, dedi, ben evliyim biliyorsun. Benim kocam var. Biliyorum. Size zararım dokunabilir. İstemiyorum. Yedinci kadeh. Her şeyi olduğu gibi bırakıp köşkten çıktı, kapıyı çekti. Alev alev yanarak otomobiline geldi. Direksiyona geçti. Marş. Usta bir manevrayla bahçe kapısından asfalta çıktı. Sonra büyük cadde. Yepyeni spor araba, asfalt caddede haşarı biter gibi koşuyordu. Hastaneye her zamandan daha çabuk gelişine şaştı. İçindeki ukala ben gene burnunu çıkarmıştı. Ayıp olmaz mı? Niçin gideceksin hastaneye? Kapıcı, hasta bakıcılar, nöbetçi tabip, durumu nasıl izah edeceksin? Birdenbire herkes tarafından duyulur, kocasının kulağına gider. Sonra meslek haysiyeti. Meslek haysiyetine dokunacak bir hareket yapmıyorum ki. Seviyorum. Her zaman onunla birlikte olmak istiyorum. Onunla baş başa, diz dize, yan yana. Ayıp mı? Ama bu başkasının karısı. Duyulursa adın kötüye çıkar. Çapkın operatör diye hastalar senden ürkerler. Bilhassa hasta bayanların, güzel hasta bayanların kocaları. İçindeki beni susturamadı bu sefer. Yüzü nefretle buruştu. Arabayı çevirdi. Zarif araba, canı çekilircesine istemeye istemeye gidiyordu. Gitmek istemiyordu tabii. Tuhaf, gazı da basıyordu halbuki. Köşke bükülen dönemece geldi, dönemedi, durdu. Hayır, hayır diye söylendi. Bütün bunlar onu görmekten vazgeçmem için sebep değil. İçindeki bene rağmen arabayı usta bir manevrayla çevirip tekrardan hastanenin yolunu tuttu. Operatör beyin böyle vakitsiz gelişine şaşan kapıcı gene de hürmette kusur etmedi, kapıyı açtı. Buyurun beyim. Girdi ve bir yalan atmak ihtiyacını duydu. Stilomu unutmuşum. Kapıcı sanki kurnazca baktı. Kızdı. Ona niçin geldiğini izah etmek zorunda mıydı? Ne münasebet? Yüzü onu büsbütün güzelleştirmekten başka bir şeye yaramayacak şekilde asıldı. Taş merdivenleri çevik adımlarla çıktı. Nöbetçi tabip karyolasına sırtüstü uzanmış. Madame Bovary'i okuyordu. Operatör arkadaşı içeri girince karyolasında doğruldu. Şaşkınlıkla "Hayrola?" dedi. Operatör gene attı. Uyku tutmadı da asabım fena halde bozuk. Peki burada mı sabahlayacaksın yani? Galiba. Nöbetçi doktor da yeni evliydi. İçinde genç karısı kımıldadı. O halde ben, izin verirsen tabii, operatörün canına minnetti. Eve mi gitmek istiyorsun? İzin verirsen. Dünyada hiçbir şey genç operatörü bu kadar sevindiremezdi. Estağfurullah, dedi. Estağfurullah dostum. Derhal gidebilirsin. Nöbetçi doktor geç kalmış bir telaşla sırtından beyaz gömleğini çıkarıp evinin yolunu tuttu. Genç operatör yalnız kalmıştı. Yoklamak niyetiyle hemen Nilüfer'in odasına koştu. Nilüfer genç operatörü görünce kalbi duracak gibi oldu. Nilüfer yatağında doğrularak, kalp kalbe karşı olur derler. Çok doğru. Ben bu sözün doğruluğuna inanıyorum. Yıllar var ki içime hapsolmuş, sıkıcı bir manastır hayatı yaşıyordum beyefendi. Beni kimse anlamıyordu. Yalnız dadım Gülpembe. Ne güzel isim. Kendisi de çok tatlı kadındır efendim. Şimdi hayli yaşlandı. O kadar renkli masallar anlatır ki. Çocukluğum hemen hemen onun yanında geçti. Şimdi koca köşkte tek can yoldaşım, beni anlayan tek insan. Vedat küçücük bir tereddütten sonra soru verdi. Ya eşiniz? Nilüfer'in yüzü karıştı. Ahmet'in bön suratı canlanmıştı kafasında. Bırakın şunu. Niçin? Bana karşı müthiş yakınlık göstermesine rağmen. Evet. Hiçbir zaman sevemedim. Vedat gözlerini yere indirdi. Yumruk Niyazi'nin barındaki bir geceyi hatırlamıştı. Bir arkadaşıyla içiyordu Vedat. Arkadaşı eski bir okul arkadaşı. Yerli toprak ağlarından birinin oğlu. Serseri milyoner diye bahsetmişti ondan. Gerçekten de serseri milyonerdi. Masasına 5 kadın almıştı. İçki su gibi akıyor, kahkahaları barı çınlatıyordu. Başta bar sahibi olmak üzere şef garson ve bütün garsonlar masası etrafında pervane kesilmişlerdi. Halbuki gözlerimin içine bakar, tüm arzularımı gözümden keşfe çalışır. Çok müsrif galiba. Çok. Serveti babasından mı? Hayır, dayısından. Dayısından mı? Evet. Bu yakınlarda kalp krizinden öldü. Ama neye yarar? Para her şey midir beyefendi? Birçokları için belki ama ben bunu hiçbir zaman böyle kabul edemiyorum. Çok doğru. Bir şey sormama izin verir misiniz? Buyurun. Sizi anlamayan, sevemediğiniz bir insanla niçin evlendiniz? Nilüfer'in gözleri daldı. Onunla niçin, nasıl evlendiğini uzun uzun anlatmalı mıydı? Başka çare yoktu. Nurten gözünü kapının anahtar deliğine dayamış, onları gözetliyordu. Öfkeden kireç kesilmişti. Ağız ağza vermiş konuşuyorlar, mırıl mırıl konuşuyorlardı. Sonra kadın anlatmaya başladı. Vedat, hınzır, hain Vedat öyle yakın bir ilgiyle dinliyordu ki. Ne yapmalıydı? Kapıyı açıp girmeli miydi? Niçin? Ne hakkı vardı? Gecenin bu saatinde ne işi olabilirdi ki? İzahı yoktu. Hüngür hüngür ağlayarak onun o sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu hainin yakasına yapışıp sonra hiç. Ama bir şeyler yapması da lazımdı herhalde. Ani bir kararla döndü, odasına geldi. Kapıyı filan örtmeden kayrolasına yüzü koyun kapandı. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Alacakları olsun, alacakları olsun. Ayrım sonu, sayfa 137.